Ayrım 23, sayfa 213. Ankara İstiklal Mahkemesi şapka vesile edilerek halkı isyanı kışkırtma olaylarına bakmak üzere 24 Kasım akşamı ilk önce Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktı. Dipnot: Ankara İstiklal Mahkemesi Kayseri'de göreve başladı. Konu karışıktı. Davaya Ankara'da bakılmasını kararlaştırdı. 25 Kasım'da Sivas'a geldi. İsyanın öncüsü Mehmet Necati'nin idamına, 20 kadar kimsenin de hapisle cezalandırılmasına karar verdi. 6 Aralık'ta Erzurum'daydı. Sıkı Yönetim Mahkemesi olaya hemen el koymuş, isyan kışkırtıcılarını cezalandırmıştı. İstiklal Mahkemesi, Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin devrettiği dosyalara da Ankara'da bakmaya karar verdi. 11 Aralık'ta Rize'de işbaşı etti. 143 sanığı yargıladı, 8'i idama, 55'i çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Kalanlar beraat etti. 16 Aralık'ta Giresun'da çalışmaya başladı, 60 sanığı yargıladı. Öncülerden Abdullah Hoca deli taklidi yapmaya yeltendiyse de mahkemeyi kandıramadı. Abdullah Hoca ile yine öncülerden Şeyh Muharrem idam, öteki sanıklardan 9 kişi hapis cezası aldı. Bazı sanıklar hakkında daha geniş araştırma yapılması gerektiğinden bunların yargılanmasını Ankara'ya bıraktı. Ankara'ya gelince önce Maraş olayını ele aldı. Sonuçta 4 kişinin idamına, 15 kişinin hapis cezasına çarptırılmasına, Erzurum olayları ile ilgili olarak 4 kişinin hapsine karar verdi. Giresun olayı sanıklarını yargılamaya başladı. Başlıca kışkırtıcı Ali Rıza Hoca'nın baba eski müftüsü iken işgalci Yunanlarla işbirliği içinde olduğu açığa çıktı. Ayrıca mahkeme İskilipli Atıf Hoca'nın Erzurum, Giresun ve Rize olaylarını Ali Rıza Hoca ile birlikte etkilediği kanısına varacak, ikisinin de idamına karar verecekti. Hiç kimse şapka giymedi diye idam edilmemiştir. Şapka davası diye adlandırılan olayların hukuki niteliği şudur: şapkayı bahane ederek gerici ayaklanma çıkarmak, kışkırtmak suretiyle dini politikaya alet etmek. İstiklal Mahkemeleri, sayfa 418. Bu konuda yalan, uydurma çok. Bütün bu davaların sonunda idam edilenlerin toplam sayısı 27 kişidir. Bazı sahte tarihlerde bu sayı binleri buluyor. Bu konudaki yalanları ve doğruları görmek için bakınız Turgut Özakman, Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, sayfa 647-651. 27 sayısına Ali Rıza ile İskilipli Atıf Hoca da dahildir. İskilipli Atıf Hoca hakkında mahkemenin gerekçesinde şu bilgiler yer alıyor: 31 Mart ayaklanmasında ve Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi olayında ilgili olduğu için Sinop'a sürgün edilmiştir. Milli Mücadele'de Batı Anadolu'yu işgal etmiş olan Yunan ordusuna direnilmemesi için başında bulunduğu Teali-i İslam Cemiyeti adına hazırlattırdığı beyannameleri, sonradan inkar etmesine rağmen Türk köylerine attırdığı, Cumhuriyet'e kasteden son olaylarda maddeten ve manen ilgili bulunduğu eldeki delillerde de doğrulandığından. İstiklal Mahkemeleri, sayfa 416. Karar tarihi 3 Şubat 1926. İskilipli Atıf Hoca'nın broşürü hakkında bilgi ve Süleyman Nazif'in bu broşür ve hoca hakkındaki makalesi için O. Salim Kocahanoğlu, Atatürk'e kurulan pusu, sayfa 135-136. Süleyman Nazif'in makalesinden bir cümle: hiçbir kazma İslam dinine bu risaleyi, yani broşürü yazan bu kalemden daha derin mezar kazamaz. İstiklal Mahkemesi yoldayken ve şapkayı bahane eden ayaklanma olayları sürerken mecliste bir kanun tasarısının görüşmelerine başlanacaktı. Şapka giyilmesi hakkında kanun. Orta Çağ kalıntıları direnirken Türkiye Büyük Millet Meclisi fesk konusunu sonsuza kadar tarihe gömmeye hazırlanıyordu. 25 Kasım günü ilk oturum saat 14.10'da açıldı. Kısa süren görüşmelerden sonra Konya Milletvekili Refik Koraltan ve arkadaşlarının önerdikleri kanun tasarısına sıra geldi. Dipnot: Koraltan'ın arkadaşları Kütahya Cevdet, İstanbul Hakkı Şinasi, Sinop Recep Zühtü, Kütahya Ragıp, Siirt Mahmut, İsparta Mükerrem. Cumhurbaşkanı, Başbakan, hükümet ve parti arasında bir devrim konusunda anlaşma olunca kanun tasarısının bir milletvekili grubunca verilmesi sağlanıyordu. Genel olarak böyle bir usul yürütülmekteydi. Refik Bey tasarının öncelikle görüşülmesini önerdi. Kabul edildi. Adalet ve İçişleri Komisyonlarının raporları okundu. İki komisyonda zaten halkın büyük çoğunluğu tarafından benimsenmiş olan şapkanın kabulünü olumlu buluyordu. Büyük taarruz sırasında 1. Ordu Komutanı olan Nurettin Paşa askerlikten ayrılarak Bursa'dan bağımsız adaylığını koymuş ve kazanarak meclise gelmişti. Başında hala kalpak vardı. Eğer o bu konuda söz almasa tasarı hızla kanunlaşacaktı. Meclis hazırdı. Nurettin Paşa söz aldı. Yazılı bir önergesi olduğunu ileri sürerek okunmasını istedi. Başkan okuttu. Nurettin Paşa şapka tasarısının anayasaya, kişisel haklara, cumhuriyete aykırı olduğunu ileri sürüyor, reddini istiyordu. Meclis büyük tepki gösterdi. Ard arda birçok milletvekili söz aldı. Nurettin Paşa'nın yaklaşımını şiddetle eleştirdiler. Nurettin Paşa'nın anlayışının uzantıları bu sırada Rize'de eşkıya ile birlikte hükümet kuvvetleriyle çatışıyorlardı. Halkın şapka giymesi zorunlu değildi. Nitekim isteyen kasket, bere, kep giyebilecekti. Yasaklanan festi. Sarığı da resmi din görevlileri takabileceklerdi. Simitçinin, faizcinin, at cambazının, dilencinin sarık sarması laubaliliği sona ermişti. Bu bütün din görevlilerini çok memnun eden bir karar olmuştu. Bütün din görevlileri Diyanet İşleri kadrosuna alınarak hepsi devlet memuru güvencesine kavuşmuş, halkın yardımıyla yaşamaktan, kısacası sadaka toplamaktan kurtulmuşlardı. Uzun yıllar bunun kadrini bildiler. Nurettin Paşa'dan başka tasarıya karşı çıkan olmadı. Şapka giyilmesi hakkındaki kanun kabul edildi. Kanuna göre milletvekilleri de bu kanuna uymak zorundaydılar. Nurettin Paşa kalpağını evde bırakacaktı. Dipnot 2. Dönem Tutanak Dergisi 19. Cilt Sayfa 220-232. 30 Kasım günü de tarikatların, tekke ve zaviyelerin, türbelerin kapatılması, ancak din görevlilerinin sarık ve cübbe giyebilecekleri hakkındaki kanunlar kabul edildi. Bu konudaki kurallar kesinleşti. 2. Dönem Tutanak Dergisi 19. Cilt Sayfa 311-312. Mecliste şapka olayları dolayısıyla Nurettin Paşa sorumlu tutularak çok ağır biçimde suçlandı. Toplantıyı terk etmek zorunda kaldı. 27 Kasım'da da Maraş'ta şapka bahane edilerek olay çıkarıldı. 27 kişi tutuklandı. Bu sayıya sonra 32 kişi daha eklenecekti. Aralarında ünlü 31 Mart gericilik olayına karışmış olanlar da vardı. Bazıları hapishaneyi basıp mahkumları serbest bırakma girişiminde bulunmuşlardı. Bu olayı Giresun olayı izledi. Burada da 60 kişi tutuklandı. Hepsine Ankara İstiklal Mahkemesi bakacaktı. Afet Eğitim Bakanlığı'nın verdiği izin ve Gazi'nin desteğiyle Lozan'a gelmişti. Az çok bildiği Fransızca ile kalacağı yatılı okulu buldu. Bu Rochemont adında yalnız yabancı kız öğrencilerin alındığı özel bir okuldu. Sabahları dil ve dille ilgili dersler görülüyor, öğleden sonralarını piyano, biçki dikiş, sanat, sanat tarihi, spor çalışmaları dolduruyordu. Geceleri de zaman zaman tiyatroya, baleye, sinemaya gidiyorlardı. Dipnot, Arı İnan, Afet İnan, sayfa 98. Eğitimin ağırlığı, sanat çalışmalarının çokluğu, sosyal etkinlikler Afet'i şaşırttı. Gördüğü eğitimle buradaki eğitim arasında ne kadar büyük fark vardı. Türkiye bugün Avrupa ile eşit halde olsa aradaki eğitim farkı yüzünden yine hızla geri kalır diye düşündü. Batı yürümüyor, koşuyordu. Türkiye'de bir grup insan ise şapkayı bahane ederek ayaklanıyordu. Doğu reform raporu ilgili bütün makamlarca dikkatle incelenip tartışılmıştı. Öbür iller biliniyordu ama Dersim bir kapalı kutuydu. Deneyli bir yöneticinin Dersim'e yollanması, sorunu yerinde incelemesi ve doğru bilgiler edinmesi kararlaştırıldı. Bunun için mülkiye müfettişi Hamdi Bey seçildi. Diyarbakır Valiliğine geniş genel kültürü olan Cemal Bardakçı atanmıştı. Onun da Dersim ve Dersimliler konusuyla yakından ilgilenmesi istendi. Hükümet 50 binden fazla yurttaşın yaşadığı Dersim konusunu çok önemsiyordu. Dersimlileri ağalık, beylik düzeninin şartlarından, yoksulluktan kurtarmak, özgürlüğe kavuşturmak Cumhuriyet'in boynuna borçtu. Ayrıca bir devlette başına buyruk, halkı silahlı bir bölgenin yer alması da düşünülemezdi. Silahsızlandırılması da gerekiyordu. Dipnot: Hamdi Bey'in Cemal Bardakçı'nın raporları için Dersim Jandarma Genel Komutanlığı'nın raporu sayfa 167-173. Cemal Bardakçı da raporunun sonunda Koç Uşağı reislerinden Kör Seyit Han ve başına topladığı adamlara karşı harekete geçilmesini öneriyordu. 1926 yılında Koç Uşağı aşireti üzerine bir hareket yapılacak, bu hareket Dersim'i az çok etkileyecek, olaylar azalacaktır. Adı geçen eser sayfa 178. 30 Kasım 1925 Pazartesi günü mecliste görüşmeler başlayacaktı. Ziller çalınıyordu, milletvekilleri salona girmeye başladılar. Meclis Başkanı Kazım Özalp Paşa, frak giymiş olarak elinde silindir şapka başkanlık kürsüsüne geldi. Şapkayı kürsünün sol yanına koydu, yerine oturdu. Saat 14:20 idi. Salon doluyordu. Başkan oturumu açmadan bir alkıştır koptu. Önündeki notlara bakan Ahmet Ağaoğlu, "Ne oluyor?" diye söylendi. Yanındaki arkadaşı, "Karşıya bak," dedi. Baktı, o da alkışa katıldı. Başkanlık kürsüsünün arkasındaki duvara bir levha asılmıştı. "Hakimiyet milletindir." Bu güzel levha, Gazi'nin Türkiye'ye mal olmuş büyük idealinin bir özetiydi. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını da belirtiyordu. Dipnot: Anadolu Ajansı Türkiye Cumhuriyeti 80. Yıl Kronolojisi, sayfa 44. Bakırköy'de İstanbul Caddesi'nde Öğretmenler Birliği lokali açılmıştı. Bu gelişim yalnız öğretmenleri değil, Bakırköylüleri de sevindirdi. Çünkü gecikmeden halka açık konferanslar, konserler başladı. Birçok il ve ilçede, bazı büyük nahiyelerde konferanslar, kurslar düzenleniyor, halk dershaneleri sayıca gelişerek sürüyordu. Bakırköy, kaç göçün en çabuk tarihe karıştığı yerlerden biriydi. Birçok ailelerde kaç göç kalkalı zaten yıllar olmuştu. Konferanslara ailece geleceklerdi. Bu uygar güzel hava tutucu aileleri de yavaş yavaş yumuşatıp çağa açacaktı. İlk konferansı Taş Mektebi'nin müdürü verdi. Konu Türk tarihiydi. İkinci konferansı Nezihe Muhittin Hanım verdi. Dinleyiciler salona sığmadılar. Üçüncü etkinlik bir konser olacaktı. Eski adı İttihadı Osmani olan özel okulun müzik öğretmeni Afife Hanım Napoliten şarkılar söyleyecekti. Daha sonra Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Halit Fahri Ozansoy, Şükufe Nihal gibi yeni şairlerin katılacağı bir şiir günü düzenlemek istiyorlardı. Çankaya'daki küçük okulda okuyan kızların bilgilerini yoklayan Gazi, iyi yetişmediklerini görmüş, Rüsuhi Bey'i bunun nedenini öğrenmekle görevlendirmişti. Gazi çalışırken Rüsuhi Bey ile Genel Sekreter Tevfik Bey geldiler. "Evet." Rüsuhi Bey bilgi sundu. "Öğrencilerin çoğu hatırlı kimselerin çocukları. Öğretmen bu yüzden öğrencileri sıkmıyor. Ders yapmak yerine daha çok oyun oynatıyormuş." Gazi Tevfik Bey'e "ilgililerle konuş," dedi. "Bu dalkavuk öğretmeni oradan alsınlar. Hatır gönül dinlemeden öğretmenliğin gereğini yapacak birini yollasınlar." "Peki efendim." "Tevfik Bey, gücendirmeden Madam Baver'in de memleketine dönmesini sağlayın. Kadın burasını saray sandı. Burası milletinin verdiği görevi yapan bir adamın evidir." "Anladım efendim." Aralık ayı başında Ziya Hurşit, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf Ankara'ya geldiler. Ziya Hurşit, kapanan Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin misafirhanesinde kaldı. Laz İsmail ve Gürcü Yusuf bir otelde. Meclisi, meclis ile Çankaya Köşkü arasındaki yolu incelediler. Eskişehir Milletvekili Arif Bey'in, Ayıcı Arif, evi bu yol üzerindeydi. Evinde görüştüler. Şükrü Bey, Çankaya yolu üzerinde iyi bir pusu yeri bulduğundan söz ediyordu. Bir terslik oldu. Şükrü Bey akşam içkiliyken Sabit Bey'e, Sağıroğlu, bir takım sözler etmiş. Sabit Bey bu sarhoş sohbetinden Gazi'ye suikast yapılacağını anlamış, tartışmışlar. Sabit Bey sabah erkenden Rauf Bey'e bu bilgiyi yetiştirdi. Rauf Bey ilk olarak Ziya Hurşit'in ağabeyi, Ordu Milletvekili Faik Bey'i, Günday, uyandırdı. ''Sen uyuyorsun, felaket var. Senin kardeşin ile Şükrü Bey suikast tertip etti. Bugün yapacaklarmış. Sabit Bey haber verdi. Bunun önüne geçeceksin.'' Faik Bey Şükrü Bey ile konuştu. ''Şükrü Bey yok yahu'' dedi. ''Sabit Bey'in kuruntusu, söz konusu bile değil.'' Bu kadarlık kalmadı, yemin de etti. Şükrü Bey'in yemini Faik Bey'in kuşkusunu geçirmemişti, çok huzursuzdu. Ziya Hurşit'e çabuk İstanbul'a dön dedi. Ziya Hurşit ağabeyine karşı çıkamadı. Laz İsmail ve Gürcü Yusuf'la birlikte Gazi Paşa'yı öldüremeden İstanbul'a döndü. Şükrü Bey'in boş boğazlığı yüzünden bir fırsat kaçmıştı. Şükrü Bey, Rauf Bey ile yöneticilere de ciddi bir şey olmadığını, olayın Sabit Bey'in kuruntusundan ibaret olduğunu kesin bir dille söyleyip yine yemin etti. Oysa Sabit Bey iddiasında ısrar ediyordu. Faik Bey de suikast yapacaklarına inanmıştı. Rauf Bey ve yönetici durumundakiler buna rağmen bu olayı kurcalamadı. Hükümete haber vermedi, kimseyi uyarmadılar. Nedense hiç olmamış saymayı tercih ettiler. Bunun bedelini ağır ödeyeceklerdi. Dipnot: Ziya Hurşit'in ve Faik Günday'ın İzmir'deki ifadesine, Faik Günday'ın Dünya Gazetesi'nde yayımlanan açıklamalarına dayanarak, Dünya'da yayımlanan açıklamaları için O.S. Kocahanoğlu, Atatürk'e kurulan pusu sayfa 107-110. Ankara'daki suikast girişimini hepsi bildiği halde hiçbir yönetici durumu hükümete bildirmemiştir. Niye bildirmediklerini de hiçbir zaman açıklayamadılar. Sadece bildiklerini reddetmekle yetindiler. Ankara Emniyeti'nin Ziya Hurşit, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf'tan kuşkulandığı anlaşılıyor. Ayrıca Refik Koraltan Emniyeti uyardığını söylüyor. O.S. Hocahanoğlu, Atatürk'e kurulan pusu sayfa 44. Ama şüpheli kişilerin İstanbul'a gitmeleri üzerine ilgi sürdürülememiş, İstanbul'a bilgi verilmemiş, izlenmeleri sağlanmamış olmalı. Gazi suikastçılar yakalandıktan sonra İsmet Paşa'ya emniyetin başarısızlığından şikayet edecektir. Uğur Mumcu Gazi Paşa'ya suikast sayfa 29, son paragraf. İçişleri Bakanı da suikast sırasında Diyarbakır'dadır. Olayın komplo olduğunu ileri sürenler var. Böyle komplo olur mu? Eni boyuna denk düşmeyen bu iddialara yazık ki inananlar var. 16 Aralık'ta Milletler Cemiyeti Konseyi'nden korkulan haber geldi. Konsey geçici olarak saptanmış olan Brüksel hattını Türkiye-Irak sürekli sınırı olarak kabul etmişti. Yani bugünkü sınır. Bu karar kesindi. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ile Milli Savunma Bakanı toplandılar. Çok üzgündüler. Karar metni incelendi. 3 kişilik kurulda Milletler Cemiyeti Konseyi de İngilizlerin etkisi ve yönlendirmesi doğrultusunda hareket etmiş ve karar vermişlerdi. Şeyh Said isyanı da bu konuda İngilizlere yardımcı olmuş, bir vatan parçası elden gitmişti. Ah ah! Uzun bir sessizlikten sonra Gazi durumu değerlendirdi. Bu haksız kararı kabul etmeyiz. Orduyu yürütür ve Musul'a gireriz. Bu zor bir şey değil. Bunun ayrıntılı planları da hazır değil mi paşam? Fevzi Paşa başını sallayarak Gazi'yi onayladı. Ama Musul'un güneyinde İngiltere'ye karşı bir savaş cephesi açmış oluruz. Bu savaşı ne kadar sürdürebiliriz? Ana sorun bu. Ayrıca Milletler Cemiyeti'ni de karşımıza almış olacağız. İngiltere'nin bizi iki ateş arasında bırakmak için Mussolini'yi kışkırtarak Ege'de ve Güneybatı Anadolu'da başımıza yeni bir sorun açtırması da uzak bir olasılık değil. Bu olasılığı da dikkate almak zorundayız. Fevzi Paşa sıkıntı içinde doğru dedi. Yunanistan'la da nüfus değişimi konusunda hala türlü anlaşmazlıklar içindeyiz. Gerginlik sürüyor. İngiltere uydusu olan Yunanistan'ı da kullanabilir. Olasılıklar bunlar. Ya da efendiler Milletler Cemiyeti'nin bu haksız kararını kabul ederek barışı seçer, memleketimizi imar etmeye, güçlendirmeye devam ederiz. Hepsinin başı önüne düştü. Dipnot: Abdüllahat Akşin, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, sayfa 218-219. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 2. cilt sayfa 527. savaş sanayi kurulmuş olsaydı ya da paraları yetseydi de uzunca sürecek bir savaşa yetecek kadar silah ve cephane stok edebilselerdi, bu haklı savaşı göze alabilirlerdi. Ne savaş sanayileri vardı ne uzun sürecek bir savaşa yetecek kadar stokları. Hava kuvvetleri de henüz güçlü değildi. Bu durumda savaşa girmek sonu karanlık bir macera olurdu. Yenilirlerse Lozan'da saptanan sınırlar bile tehlikeye girerdi. Cumhuriyeti kuranlar arasında maceracı, kumarcı yoktu. Hiçbir zaman duygularına, kişisel görüşlerine, heveslerine, hırslarına kapılmamış, vatan bu sayede esenliğe çıkmıştı. Konu Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda da derin bir acı içinde görüşüldü. Sonuçta Gazi, "Barışı seçersek," dedi, "Musul'u İngilizlere değil, kardeş Iraklılara bırakacağımızı düşünerek teselli bulabiliriz." Dipnot: 5 Haziran 1926 tarihinde Türkiye, Irak ve İngiltere arasında bir anlaşma imzalanarak bu sınır kabul edilmiş. Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 7 Haziran 1926 günü büyük bir keder içinde onaylanmıştır. Milletler arası ilişkilerde yazılı olmayan şu kural geçerlidir: gücün kadar haklısın. Hamdullah Supi Bey bir süredir hastaydı. Bu önemli görevi yürütemeyeceğini söyleyerek bakanlıktan istifa etti. Yorgunluktan sinirlerinin zayıf düştüğü söyleniyordu. Gazi ve İsmet Paşa yerine getirilecek bakanı çok düşündüler. Vasıf Çınar Praga elçi olarak gönderilmişti. Eğitim, büyük hamle, geniş görüş, enerjik bir bakan istiyordu. Sonunda Mustafa Necati Bey'i seçtiler. Başarılı bir bakan olacağını biliyorlardı. Necati Bey başarıyı aşacak, tarihe efsane bir bakan olarak geçecekti. Kutlayıcıları kabul etmeden önce müsteşardan eğitimle ilgili sayıları istedi, inceledi. Aldı, ter içinde kaldı. Yoklukları yenmesi gerekecekti. Bu çetin işi idealist, bilgili, yurtsever eğitimciler ve öğretmenlerle başarabilirdi. Birkaç ilkesini müsteşar Nafi Atuf Bey'e, Kansu, söyledi. Hiçbir öğretmenin isteği olmadan yeri değiştirilmeyecek. Bakanlığa gelen öğretmenler yöneticilerle sıra beklemeden görüşebilecek. Her yeni atanan öğretmen bana bildirilecek. Kendisine başarı dileyen mektup yollamak istiyorum. Öğretmenlerin şikayetlerinden haberli olacağım. Başka düşüncelerim de var. Müfettişlere, öğretmenlere geliştirme kursları açalım. Bir meslek dergisi çıkaralım. Böylece bilenlerin bilgilerini bütün öğretmenlere yayalım. Halk dershanelerini çoğaltmanın yollarını arayalım. Dipnot: Bakanlığa atanması 21 Aralık 1925. Mustafa Necati Bey hakkında M. Rauf İnan'ın Mustafa Necati adlı eserinden ve eğitim tarihimizle ilgili araştırmalardan yararlanıyorum. Eğitimle ilgili 3. Bilim Kurulu'nun toplanmasına önceden karar verilmişti. Eğitim Bakanlığı bunun hazırlığı içindeydi. Cumhuriyet eğitiminin önemli sorunları vardı. Kurul 26 Aralık 1925 sabahı Eğitim Bakanlığı'nda toplandı. Yeni bakan toplantıyı açtı. En önemli karar eğitim ilkeleri, ders program ve yöntemleriyle ilgilenmek üzere deneyli eğitimcilerden oluşacak bir milli talim ve terbiye dairesinin, yani öğrenim ve eğitim dairesinin kurulmasıydı. Dipnot: O.N. Ergin, Türk Maarif Tarihi 5. Cilt Sayfa 2005-2008. Üyeler: Hilmi Ziya Ülken, Fuat Köprülü, Eğitimciler, Kültür Adamları, Bakanlık Yöneticileri, Önemli Liselerin Müdürleri. Orta öğretim içinde hızla öğretmen yetiştirmek gerekiyordu. Okul için arsa vardı ama plan ve ödenek sorunu daha çözülmemişti. Mustafa Necati Bey'in demir kapıları zorlaması gerekecekti. Bakan öğle yemeğini kurul üyeleriyle yedi. En kısa zamanda yurt gerçeklerine uygun bir eğitim programı hazırlamak gerektiğini kabul etti. Anadolu'dan gelen okul müdürleriyle sohbet ettikten sonra izin isteyip meclise gitti. Meclis gündeminde bugün önemli iki tasarı vardı. Meclis saat 14.30'da açıldı. Bazı işlemlerden sonra gündemdeki ilk tasarıya sıra geldi. Tasarı günün milletler arası saat sistemiyle uyumlu olarak 24'e bölünmesi hakkındaydı. Günün başlangıcı gece yarısı olacaktı. Dipnot: O zamana kadar ezani saat kullanılıyordu. Bu sistemde günün başlangıcı akşam güneşin batışıyla başlıyor, gün 2-12 saate ayrılıyordu. İkinci bir tasarı da milletler arası takvimin kabulü hakkındaydı. Dipnot, iki çeşit takvim kullanılıyordu. Hicri, kameri yani ay takvimi, aylar 29,5 gün çekiyor, hangi ayların 29, hangi ayların 30 gün süreceğine Şeyhülislam karar verir. İkinci takvim mali işlerde kullanılan Rumi takvimdir. Rumi takvime göre yılbaşı 1 Mart'tır. Her iki takvim arasında 13 gün fark vardır. Profesör Doktor Atilla Bir, Osmanlılar'da zaman. www.akat.org Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi 3 1. Cilt Sayfa 193. İki tasarı da kabul edildi. Osmanlı'da saat ve takvim bambaşkaydı. Bu iki kanunla Batı dünyası ile Türkiye arasında saat ve takvim farkı kalmadı. Dipnot 2. Dönem Tutanak Dergisi 20. Cilt Sayfa 267-281. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin içine kapandığı, dünyaya açılmadığı, daha yeni açıldığı gibi tuhaf iddialar var. Tam tersine Türkiye bilinçli adımlar atarak çağdaş dünya ile uyum sağlamaya önem veriyor, uyumu zorlaştıran engelleri birer birer kaldırıyor, duvarları yıkıyor. Saat ve takvim devrimi de bu adımlardan sadece ikisidir. Devamı var. Bugünkü aydınlık yönümüzü ve yüzümüzü bütünüyle bu ön hazırlıklara borçluyuz. Avrupa Birliği'ne ezani saat ve hicri takvimle mi, arşınla, kileyle, okkayla mı, fesle, peçeyle mi, medreselerle mi, dört eşle mi, eski yazıyla mı, mecelle ile mi girecektik? Bu gerçekleri görmezden gelenler hakikate ihanet ediyorlar, bilerek ayıp işliyorlar. Mustafa Necati Bey meclisten çıkar çıkmaz karşıdaki otelin yani Ankara Palas'ın inşaatına yöneldi. Mimar Kemalettin Bey'i şantiyede çalışırken buldu. Kemalettin Bey milli Türk mimarisi akımının öncülerindendi. Ona dedi ki, bakanlığın elinde uygun büyük bir arsa var. Gerektikçe yeni yeni birimlerin de yer alabileceği, senin öncülük ettiğin stilde geniş bir okul binası yaptırmak istiyorum. Planı sen çizeceksin. Kemalettin Bey galiba itiraz edecekti. Çok yorgundu. Bakan dinlemedi. Hem de çok çabuk. Plan biter bitmez para peşine düşeceğim. Binanın çok çabuk hizmete girmesi gerek. Öğretmene çok ihtiyacımız var. Hayallerini, gerekleri anlattı. Mimarı iki yanağından öpüp ayrıldı. Kemalettin Bey'in daha bu gece bu plana başlayacağını adı gibi biliyordu. İki gün sonra Yüksek Askeri Şura toplandı. Cumhurbaşkanı askeri törenle karşılandı. Şura toplantısını orduyu öven bir konuşmayla açtı. Bir süre sonra Şura üyelerini yüklü gündemle baş başa bırakarak ayrıldı. Askeri Şura savaş sanayini görüşürken Eğitim Bakanlığındaki Bilim Kurulu eğitim için gerekli ilke kararlarını saptıyor, Adalet Bakanlığı Medeni Kanun'la ilgili son çalışmaları yapıyordu. 1926 yılına böyle girildi.